Merhabalar efendim. İrfan gündeminde tekrar sizlerle beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte yine irfana dair, gündemin irfana dair boyutlarını konuşmaya devam ediyoruz. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi hepinizin üzerinize olsun. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hüsbeyciğim. Nasılsınız? İyisiniz
inşallah. Elhamdülillah.
Nasıl geçiyor günler? Olsun.
Allah'ım sena ederiz. Bahar geliyor. Gerçi havada çok böyle ısınmadı gibi değil mi hocam?
Ama birkaç seneden beri yani son yıllarda, 10 yıldan beri belki böyle biraz Mayıs, Haziran'a doğru sarkıyor baharın son günleri.
Evet.
Ve Haziran'ın ortasından sonra ancak ısınmaya başlıyor. Bu sene de sanki öyle olacak Allah'a emanet. Evet. Hala seyredip
yağmurlar. Yağmurlar rahmet bereket yağmur.
Elhamdülillah tabii ülkemizin de ona ihtiyacı vardı. Afetten korusun Mevlam inşallah ama çok şey değil. Yani yağmurun olmasına fayda var.
Evet.
Bir değişiklik oldu sanki. Yani yer değiştirdi iklimler. Hı. Yani kış bahara, bahar yaza, yaz da güze doğru. Güz de kışa böyle hafif böyle bir yelpaze değişti sanki. Evet. Yani son 10 yıldan beri hatırladığım kadarıyla böyle bir şey var.
Evet.
Yani geç geliyor. Evet. Yaz geç geliyor, güz geç geliyor, kış geç geliyor,
Evet. Bahar
geç geliyor.
Hocam demişler hani Nasrettin Hoca yaz çok sıcak, kış çok soğuk. Bahara bir şey diyen var mı demiş.
Yok kadar ya.
Yani aslında bahar devam ediyor. Bu da çok güzel bir şey.
Güzel evet abi. Evet. Tabii. Muhtedil bir iklim. Evet. Bahar hep sevilmiştir yani insanlar. Bahar bir uyanış demek. Şahlanış demek, canlanış demek.
Hocam bu baharın başlangıcı olan o Hıdrellez.
Evet.
O gerçi biraz geçti vakti de böyle bir ay takriben olmuştu ama.
6 Mayıs evet.
Evet.
6 Mayıs.
O Hıdır
Hıdır'la İlyas'ın buluşması diye şey yapılır yani anlatılır.
Evet. Ondan sonra ortalık yeşermiş mi diye ifade edilir.
Yani artık su yürümüş oluyor, bahar canlanmış oluyor, ağaçlar çiçek açmış oluyor ve toprağa tohum yani yaz mahsulü için düşebileceği bir zaman gelmiş oluyor. Yani mısırdır ve benzeri yaz ürünleri Hıdrellez'le beraber ekilmeye başlanıyor.
Hocam Nevruz'da bunun şeyi var mı?
Nevruz daha önce. Nevruz daha şeyde geliyor. 21 Mart'ta geliyor.
21 Mart'ta. Evet. O da baharın başlangıcı herhalde.
O tam baharın başlangıcı. Bu yaz artık baharın noktalanıp yaza doğru dönüştüğü bir zaman. Yani canlanmanın tamamlandığı zaman. Yani hakikaten Hıdrellez geldiği zaman artık bahçeler, her taraf, ağaçlar yemyeşil hale gelmiştir Hıdrellez'e. Ama şeyde yeni çiçek açmaya başladığı bir dönemdir. Nevruz dediğimiz o yeni gün, ilk gün manasına bir ifade o. Mart ayının 21'inde zannediyorum oluyor.
Böyle şey vardır mesela. Berdül Acuze mi derler? Koca karı soğuk.
Ha evet evet.
Yani böyle eski takvimin çok böyle ilginç ifadeleri vardır
tabii,
hocam.
Tabii onlar çok şeydir.
Mesela cemre yani, düşmesi derler. Cemre nedir mesela? Toprağa düştü, havaya düştü, suya
yani
düştü.
Yani onlar sembolik şeyler galiba ama yani cemre ateş demek aslında. Yani bir sıcaklığın, bir hararetin işte önce havaya, sonra suya, sonra toprağa düşmesi şeklinde bir sembolik bir ifade. Yani artık yavaş yavaş önce havanın, sonra suyun, sonra toprağın ısınarak nebatatı yeniden inbat etme zamanının geldiğini haber vermiş oluyor.
Evet.
Yani o cemreler düştükten sonra artık yaz ufukta görünüyor demektir. Arkasından Nevruz geliyor. Evet. Ondan sonra başlıyor Nevruz. Nevruz'la birlikte artık çiçekler açmaya başlıyor. Uyanış başlıyor. Mayıs'ta aşağı yukarı bu çiçek açma faslı tamamlanıyor. Yaz mahsulünün ekilmeye başlandığı dönem. Çayırların biçildiği mesela. Ot çayırları falan o zaman ondan sonra biçilir.
Hocam bu hani kevni ayetler diye bildiğimiz işte Evet. Kainattaki işte insan da sonuçta bir ayet.
Evet.
Yerin göğün bu hareketleri de işte bu tabiat da yani o mesela geleneksel takvim belki binlerce yıldır insanın gözlemleriyle oluşmuş bir aslında tecrübeyi ifade ediyor değil mi hocam?
Aynen.
Gökyüzü için de aynı şekilde.
Semavat, arz, oluşan hadiseler, yeniden yaratılış, bahar mevsimindeki ve diğer zamanlardaki. Hani Efendimizin işte zaten o meşhur hadis-i şerifi, اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّبِيعَ فَذُكُرُوا يَوْمَ النُّشُورِ diyor Peygamberimiz. Yani bahar mevsimini gördüğünüz zaman, bahar uyanışını gördüğünüz zaman o yeniden yaratılışı hatırlayın, onu düşünün. Evet. Yani bu nasıl mümkün oluyorsa... Yani bizim öldü, bitti yani artık sona erdi dediğimiz o ağaçlar, yapraklar, çiçekler dökülüyor sonbaharda ölüyor. Hmm. Ama bahar mevsiminde yeniden canlanıyor. İşte o canlanmayı gördüğünüzde insan içinde toprağa düşüp öldükten sonra yeniden yaratılmanın mümkün olduğunu size gösteren bir örnektir. Onu düşünün, onu tefekkür edin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aslında zaten kevni ayetlerin bizi davet ettiği temel öğe de odur. Yani bakın, görün, hem kendi durumunuzu anlayın Ama daha çok da o sizi yaratan Sani-i Hakim'in farkında olun. Onun kudretini görün ve ona kul olmanın hazzına erin. Kıyameti hatırlayın, ahireti hatırlayın. Fani bir varlıksınız ama bir beka iklimine doğru yürüyorsunuz. Yani o bekaya buradan bir şeyler taşıyın. Yani baki olacak şeyler taşıyın. Yani o bakiyatü salihat diye de geçiyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Yani kılıcı ameller. Hakikaten o çok önemli bir şey. Yani insanın gönül imarına yönelik. Yani insanların gönüllerini imar edecek ya da kendisinden sonra kalacak işler yaparak gönüllerde yaşamasına vesile olacak şeyler bakiyatü salihattır. Yani insanı buna sevk ederek, yani sen fani olmak istemiyorsan işte o bakaya yatırım yap, geleceğe yatırım yap, ebediyete yatırım yap, insanlığa yatırım yap. Bunlar seni öbür aleme doğru taşıyacaklar, adını sanını yaşatacaklar ve öbür alemde de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığın zaman bu güzel amellerinle karşılanacaksın manasına. Yani güzel bir şey.
Hocam, bu Rebiya ile Nuşur arasındaki bağlantıyı siz söylerken bir de şeyi var Efendimizin. Rebiya kalbi. Yani Kur'an'ı diyor kalbimin baharı eyle ya Rabbi diyor. Allah. Şimdi o da çok güzel bir ifadedir mesela. Evet, hakikaten çok, çok duada geçen. Evet. Şimdi demek hocam insanın kalbinin baharı yaparsa Kur'an'ı, evet, aslında yeniden bir dirilişinde.
Tabii yani o bahardaki
oluyor.
Şeyi kastedilen zannediyorum bu Nisan. Özellikle evet. Nisan ayı. Yani
Rebiyül evvel, Rebiyül ahir. Onlar
vaktiyle o zamana denk gelmişti Rebiyül evvel, Rebiyül ahir.
İlk kondu. İsim onlar, kondu zaman.
O benim, yoksa bizde kameri hesaba göre onlar hep değişiyor. Evet. Ama Rebi bahar demek yani. Onu biliyoruz. Ne diyorduk?
Yani bahar Nisan'da
Nisan, yani Rebi ile belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebr-i Nisan'ı da kastediyor olabilir. Yani gönlümün baharı kıl Kur'an-ı Kerim'i dediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani Kur'an da semadan inen
Nisan yağmuru gibi.
Aynen. Yani. Nisan gökte semadan inen bir şey. Şeyden insan yağmuru da semadan iniyor. Ama semadan inen yağmurun en bereketlisi Ebr-i Nisan'dır. Yani Nisan yağmurudur.
Hatta
yani,
ıslanın derler hocam altında.
Aynen. Hatta şöyle bir tekerleme vardır. Nisan yağmuru behre düşer, bahre düşer, denize düşer, dür olur. Yani inciye dönüşür. İnciler açılırmış, sedefler. Oraya Nisan yağmuru düştüğünde o inci olurmuş. Efendim, berre düşer, yani ekine düşer, ekin üzerine düşer, gür olur. Mare düşer, yılana yani.
Zehir olur.
Yılanda da zehir olurmuş. Yani böyle özelliği olan bir şey. Yani Efendimizin hani Ebr-i Nisan şeklinde Kur'an-ı Kerim semadan indiğinde, yani Ebr-i Nisan gibi gönlümüzü temizlesin, gönlümüzü hayata hazır hale getirsin manasına güzel bir dua tabii. Evet. Aslında hepimiz için çok önemli bir şey evet, bu. Çünkü Kur'an'la yağmur arasında böyle bir benzerlik var. İkisi de semadan iniyor. İkisinin de temizleyici özelliği var. Yani yağmur hem temizliyor hem hayat veriyor. Kur'an da hem temizliyor kalplerimizi, gönüllerimizi, hem de manevi bir hayat veriyor. Yani bu aralarında böyle benzerlik var.
Yani aslında her gün insanın o Nisan yağmurundan bir nasibi olması lazım,
evet,
değil mi
yani
hocam?
Üzerine bir sağanak sağanak evet, yağmasını, yani gönlünü temizlemesini, hayatına nizam vermesini sağlaması.
Bu aynı zamanda sünnet de değil mi hocam? Efendimizin de böyle sürekli hizbi varmış. Böyle tabii her gün okurmuş.
Günlük olarak okumak belli hizbleri. Sünnet-i Seniyye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Hatta işte Kur'an-ı Kerim işlek olanların her gün bir cüz okuyacak şekilde Kur'an'a zaman ayırmaları çok güzel bir şey. Hafız efendilerin veya Kur'an okuyanların, yani hele hele belli bir yaştan sonra insanların, yani meşguliyetler azaldıkça yapacağı en iyi şey bence Kur'an-ı Kerim okumaktır. Ben de son yıllarda arabada gidip gelirken iPad'ten açıyorum. Her gün Metin okumaya çalışıyorum. Maşallah. Hakikaten çok keyif veriyor. Yani diyorsun Kur'an'la işte beraber gidiyoruz. Otursak laf edeceğiz ama hiç olmazsa giderken Kur'an-ı Kerim okuyoruz.
Hocam, o Kur'an icazından mı, belagatından mı ya da mucizesi midir? Yani işte bir kitabı, ya ben bunu okumuştum zaten 3 kere, 4 kere, 5 kere hadi okudunuz diyelim. Sonrasında artık bir şey ve tat vermeyebilir.
Lafzıyla ve manasıyla mucize oluşundan dolayı. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim. Hatta şöyle bir şey naklederler. Seyyid Kutup merhum Amerika'ya İskenderiye limanından vapurla gidiyor gemiyle. Yani transatlantik.
Kaç gün sürmüştür kim bilir.
15-20 gün falan sürüyormuş o zamanlar. Evet. O yolculuk esnasında da deniliyor ki Cuma'yı burada geçirmeyelim, kılalım birlikte. Ya da çünkü bayağı Mısırlı ve başka ülkelerden gelen Müslümanlar da var. Büyük bir transatlantik gemi. Kılalım diyorlar. Kim kıldırsın? Seyit Kutup, sen kıldırır mısın? Kıldırırım ben diyor. İzin alın kaptandan. Kaptana çıkıyorlar. Diyorlar ki kaptan bey, biz de şu kadar Müslümanız. İşte Amerika'ya gidiyoruz. Yolculuğumuz uzun. 2 hafta veya 3 hafta sürecek. Biz cuma günleri izin verirseniz burada cuma namazı kılmak istiyoruz. Tamam diyor, bizim bir balo salonumuz var. Orayı size verelim. Çarşafları, battaniyeleri serin. Orada kılın diyor. Hakikaten öyle battaniyeleri veya çarşafları seriyorlar. Seyit Kutup hutbe okuyor. Cuma öncesi. Yugoslav bir hanımefendi de, o zaman Yugoslavya, bu şey dağılmamış da, geliyor Müslüman, diyor ki ben diyor Müslüman değilim ama diyor.
İzlemek
istiyorum. İzlemek istiyorum. İzin verirseniz diyor. Sizin kılacağınız namazı yandan bir yerden bakabilir miyim? Tabii mahsur yok diyorlar yani. Bizi hiç şey yok. Neyse, Seyit Kutup hutbe irade ediyor. Namazı kıldırıyor. Namazdan sonra o Yugoslav hanımefendi geliyor. Çok etkilendim diyor. Yani bu sizin ibadetiniz beni çok etkiledi. Hele diyor sizin konuşmanız ve konuşmanız sırasında alıntı yaptığınız bir kitap var diyor. Bir yerde alıntı yapıyorsunuz diyor. O alıntılar çok etkiledi beni diyor.
Allah Allah.
Alıntı değil işte o ayetler. Evet, evet. Bunları biraz daha farklı sesleriyle okuyor herhalde.
Tabii.
Ondan çok etkilendim ben diyor. Hakikaten evet. Kur'an'ın böyle
biri beşer konuşuyor, biri de ilah konuşuyor. Yani.
Benzer bir şeyi Ali Üsküdarlı merhum ismini duymuşsunuzdur. Biz çok az...
Onun bir tilaveti meşhur değil mi hocam? Bir tarzı
muhteşem,
var yani.
Muhteşem.
Değil mi? O ekol, İstanbul okuyuşunun
ekol. Evet. Yeraltı camii imamı. Üsküdarlı Hoca Efendi.
Sizin okulda da sanki ders verdi.
Bizde hocaydı. Hı. Ben birinci sınıfa girdiğimiz zaman bizim dersimize gelmedi ama bizim fakültede hoca olduğu zamanı ben kendisini tanıyorum. Hı. Kur'an-ı Kerim'i de dinlemişliğim var. O işte o gençlik yıllarında Abdülhamit Han'ın sultanlık olduğu dönemde Macaristan'dan bir davet geliyor. Macaristan yani bir tanıtım programı yapmak istiyor. Ülkesini tanıtım programı yapmak istiyor. Farklı ülkelerden temsilciler çağırıyor ve her ülkenin de orada kendine ait bir şey, bir gösteri yapsın. İşte Kılıç Kalkan ekibi Türkiye'den gidiyor. Ali Şudar'la Kur'an-ı Kerim okumak üzere gönderiyorlar. Kapalı spor salonunda Budapeşte'nin işte herhalde merkezinde bir yerde bir program icra ediliyor. Herkes hünerini gösteriyor. Kılıç Kalkan ekipleri veya diğer folklor ekipleri vesaire falan filan. En son Ali Üsküdarlı Hoca Efendi'ye de Kur'an-ı Kerim okumak düşüyor. Ali Üsküdarlı Kur'an-ı Kerim okumaya başlayınca salonda nefesler tutuluyor böyle.
Allah Allah.
Hoca Efendi o zaman çok genç. 30'lu yaşlarda falan muhtemelen. Yaşını söylemez.
Davud lisesi de varmıştır.
Muhteşem. Yaşını da söylemez zaten hiç. Yani mesela hocam milli mücadele yıllarında siz nerelerdeydiniz? Yaşımı vereceksiniz diye mi falan. Derdi Allah rahmet etsin.
Evet.
Söylemezdim. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayınca hakikaten nefesler tutuluyor. Hoca okuyor. Fakat çok da güzel okuyor. Dediğiniz gibi Davud gibi ses muhteşem. Musiki bilgisi de var. Ahenk, peşrev falan hepsi muhteşem. Okuyor uzunca bir şey. Ondan sonra bitiyor. Sadakallahu'l-azim diye bitirince böyle Kral Hazretleri yanındaki yaverine eğilip bir şey söylüyor. Ali Üsküdar'ı merak ediyor. Yani acaba beğendi mi, beğenmedi mi, nasıl bir tepki verdi falan diye tercümana soruyor. Kral Hazretleri ne buyurdu diyor, ne dedi diyor. Yani benimle ilgili bir şey mi söyledi? Kral Hazretleri dedi ki diyor, bu okunan beşer kelamı olamaz.
Dedi. Allah Allah, maşallah.
Evet.
Yani, hocam Macaristan dediniz de şimdi bizim buradan Katsayı zulmünden sonra gitmiş bir kardeşimiz var orada Ahmet diye.
Tanıyorum Ahmet'i.
Tanıyorsunuz.
Evet.
Şimdi o da,
biz inşallah bu ayın 26'sında 23'ünde oraya gideceğiz.
Ne güzel inşallah. Şimdi o şeyde bir kendi üniversitesinde zaten orada iletişim okudu Ahmet. Kendi üniversitesinde bir işte haham çağırmışlar bir tane papaz çağırmışlar. Müslüman aramışlar Ahmet'i görmüşler. Demişler ki sen demişler gelir misin bir toplantı. Bir tane de bir Macar hanımefendi tercümanlık yapıyor. Herkes çıkmış kendi dilinden bir şeyler anlatmış. Kendi işte Tevrat'tan mı okumuş, öbürü İncil'den mi okumuş? Ya ben ne yapacağım, nasıl bir konuşma yapacağım diye düşündüm diyor. Kur'an-ı Kerim okuyayım dedim diyor kendi kendine. Ve başlamış hocam Fatiha'dan başlayarak bir Kur'an-ı Kerim okumuş. Hanımefendi de onu bulmuşlar hemen Macarca tercümesini. Şeye çeviriyor.
Hazır ona.
Fakat öyle ayetler okumuş ki artık nasıl bir ayetler. Hanımefendi okurken ağlamaya başlamış.
Allah Allah.
Sonradan o hanımefendi Müslüman oldu.
Şey mi?
Halife ismini aldı.
Evet, Halime.
Halime evet, ismini aldı. Onlarca da kitabı
tercüme etti.
İslami literatürü kazandırdı yani Macarca'ya. Ya Kur'an-ı Kerim bereket hocam. Ve hala devam ediyor elhamdülillah.
Ya. Yani Kur'an-ı Kerim'in gerçekten bu böyle bir mucize tarafı var. Yani okuyanı, özellikle dinleyeni
bahar getiriyor yani.
Aynen, gönüllere bahar rüzgarı estiriyor ve insanı İslam'la buluşturuyor. Evet. Hakikaten bu bir realite yani, bunun olmuştu çok yani, işte bu hemen bizim yaşadığımız ve yaşayanlardan duyduğumuz örnekler. Bunun belki yüzlercesi, binlercesi olduğu muhakkak yani. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında da Peygamberimiz de güzel seslere okutur, dinler ve dinlettirirdi. Yani çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da çok hoşlanırdı. Yani Kur'an-ı Kerim'i başkasından dinlemekten de çok hoşlanırdı. Özellikle İbni Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh hazretlerinin sesi güzel, ona okuturmuş. Ona bir defa yine oku ya Abdullah demiş. O da Nisa suresinin başından 41. ayet-i kerimeye kadar okuyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huşu ve hudu ile dinliyor. Efendimizin özelliği o zaten. Yani Kur'an-ı Kerim okurken eğer müjde ayetleri varsa yüzünde bir tebessüm, bir beşaşet oluşuyor. Eğer tehdit ayetleri varsa, inzar ayetleri varsa o zaman da bir hüzün çöküyor Peygamberimize. Orada şeyde de kıyamet sahnesini anlatıyor. Yani bütün ümmetlerin birbirine şahit oldukları, sen de onlara şahit olduğun zaman diye 41. ayet-i kerimeye gelince çok duygulanıyor Peygamberimiz. Yekfini ya Abdallah, yekfini ya Abdallah, yetişir, yetişir ve gözünden de yaşlar akıyor. Yani çok duygulanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim böyle etkileyici bir özelliği gerçekten var yani.
Hocam buna devam edelim. İrfan gündeminde efendim bir ara veriyoruz. Birazdan tekrar sizinle beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte irfan boyutuyla, yani irfani bir bakışta Kur'an-ı Kerim'i, yani ne kadar haddimiz tabii bu anlatmak ama hocam demin
duygularımızı paylaşıyoruz aslında.
Resul Efendimizin başkasına okutması Kur'an-ı Kerim'i, sonra dinlemesi, ihtizaza gelip böyle bir gözyaşı dökmesi, Kur'an'ın baharı olması kalbimizin.
Eyvallah.
Bir de şey var hocam, Rahman suresinin indirildiği bir şey var, nüzul sebebi veya işte o Efendimiz ilk defa onu şey okuyor cinlere. O da malum orada bir tekrar eden ayet vardır ya. Febi eyye ala irabbikuma tükezziban. Bunu dedikçe cinler böyle bir, tabii ki inkar etmiyoruz, tabii ki inkar etmiyoruz diye böyle bir şey,
tepki veriyorlarmış.
Tepki veriyorlarmış hocam. Ha. Şimdi Resulullah Efendimiz geliyor sahabesine, yine Rahman suresini başlıyor okumaya. Fakat sahabe dinliyor böyle huşuyla. Yani siz diyor niye tepki vermiyorsunuz? Cinlerden beklediğini onlarda da bekliyor aslında.
Tabii.
Yani heyecanlanın. Yani Kur'an-ı Kerim demek ki
motive olun yani.
Evet. Demek ki hocam Kur'an-ı Kerim okurken tabii hakikaten böyle bir hissiyatla. Kesinlikle. Yani ve onu bekleyerek belki Cenab-ı Hak'tan okumak
hocam
lazım.
Enfal suresinin başındaki o ikinci ve üçüncü ayette galiba innemel mu'minunellezine izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum imâne. Muhteşem bir tablo yani. Onlar, müminler öyle güzel insanlardır ki Allah'ın adı anıldığı zaman onların kalpleri böyle güp güp güp atar. Yani Allah Allah. Heyecan duyarlar. Yüreği yeniden çıkacakmış gibi. Allah'ın ayetleri üzerlerine okunduğu zaman da imanları artar. Böyle bir coşkuyla, ya Rabbi sana kul olmak ne güzel, sana boyun eğdik, sana ram olduk, sana teslim olduk gibi, neyse yani ifadesi, ama en azından duygu olarak imanları artar diye Allah Teala orada bir şeyi anlatıyor, vasıflarını anlatıyor.
Hocam, sosyal medyaya düşen birkaç video var. Evet. Bir amcamız var.
Evet.
Çok hakikaten huşuyla Kur'an-ı Kerim dinliyor. Fakat taşması gibi hani bardağın. Bir müddet sonra Allah diye bağırıyor. Önde okuyan da böyle
korkuyor.
Tabii boş. Şöyle yapanlar var ya.
Boş bulunuyor tabii. İşte o ölçüyü de ayarlamak lazım. Yani
evet, o da önemli.
Yani elbette heyecan olmalı ama bunun dışa taşması da çok her zaman makbul sayılmamıştır. Yani bu cezbe dediğimiz şeyin kontrol edilebilmesi esastır. Hatta şöyle derler, ateşini içine göm.
Evet.
Ateşini içine göm. Dışa taşırma.
Hatta hocam şöyle bir söz daha var. Yan ama tütme.
Hah gibi.
O da çok güzel bir söz.
O da çok güzel. ve zaten şöyle izah ediyorlar onu. Yani böyle çok taşkınlık yapanları, söz duyduğunda, Kur'an duyduğunda taşkınlık yapanları şöyle bir örnekle izah ediyorlar. Yani diyorlar ki çok hızlı akan, tazyikle akan bir suyun altına siz bir fincan tutarsanız o fincanın içine su girer mi?
Tam tersi. Fincanı atar hatta kenara.
Kenara atar, hatta tamamı dışarı çıkar.
Evet, evet.
Ama onun altına bir kazan koyarsanız kazan böyle hiç
hocam şimdi tam o zaman
telaşlanmadan üzerine akar, sonra dolunca yavaşça taşar.
Tamam. Tam soru gelsin o zaman hocam.
Gelsin.
Fincanı büyük kap yapıp nasıl yapacağız hocam? Hakikaten öyle. Şimdi yani bazısı var mesela 15 dakika dinler veya Kur'an-ı Kerim'le ilgili de olur. Bu bazen sohbetle ilgili
bu
de olur.
Bu biraz tabii yapıyla alakalı muhakkak. Evet. Yani sokabı küçük olanların büyütmesi çok şey değil ama yani yine de insanın kendini belli oranda tutarak, çünkü şeyde Cüneyd-i Bağdadi'nin de böyle bir hikayesi ve kıssası var malum, daha önce de konuşmuşuzdur. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri meclisinde böyle genç bir delikanlı, coşkulu, heyecanlı, cezbeli. O bir şeyi anlatırken Allah falan diye topluyor falan. Evet. Cüneyd de temkin ehli birisi. Yani bu tür cezbeyi, taşkınlığı çok sevmiyor. Bak diyor, bir daha böyle taşkınlık yapacaksan, coşacaksan, taşacaksan gelme diyor. Tamam efendim diyor, bir daha yapmayacağım diyor. Tutacağım kendimi, yapmayacağım. Kabarı bitecek yani. Hakikaten ondan sonra uzunca bir süre hiç sesini çıkarmadan böyle oturuyor sabit sabit. Ama bir gün öyle bir cezbe geliyor, küt gidiyor adam.
Allah Allah. Hadi şey de vardır ya hocam, bu Sadat'ın meclislerinden birinde birisi Allah demiş, atın şu gafili dışarı demiş.
O biraz o tabii bazıları tasannuyla yapıyor onu.
Evet.
Allah korusun, o kötü tabii. Tasannuya girmemek lazım ama hakikaten insan kontrolsüz şekilde böyle bir şey yapmış olabilir. Bir de bazılarının da mesela ortamı hızlandırmak için bunu yaptıkları
siyasete
söyle tabii bu şey vardı ki vaizlerden Yeşil,
Şemsettin Yeşil
mesela onun Sultanahmet'teki vaazlarına gelen
vazifeler mi varmış?
Evet, Sultanahmet'te vaazlarına gelen ve karşıdaki kürsünün karşısındaki sütunun dibinde oturup Hoca Efendi'nin böyle Şemsettin Yeşil'in konuşması sırasında tam coşmaya başladığında Allah diye bağıran bir Arnavut Muharrem Efendi birisi varmış. Ondan sonra Allah diyor arkasına, Nurul Hafız filan diye de bir iltifatta bulunuyor falan. Bu tabii o ortamı biraz böyle coşturmak için falan.
Görevli miymiş hocam o?
Ya işte onun herhalde mayı bağrından.
Haktan görevlidir.
Haktan görevli diyelim. Yani bunu öyle o şeyleri yaşayanlardan duymuşluğumuz var. O
sohbet hocam şimdi Musa Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinin birisi de bir tane genç çocuk. Sohbete tam böyle üstadın karşısına oturmuş. Hazret başlamış sohbete. Bir müddet sonra böyle bir çocuk yerinde duramıyor. Hocam. Kalbi atacakmış, böyle çıkacakmış gibi atıyor falan filan. Siz ne çekiyorsunuz demiş Musa Efendi Hazretleri. Yani tesbih olarak hangi kalpte olduğu anlaşılmış. Sonra hemen onu bir iki ters yukarıya çıkartmış, yükseltmiş. Sonrasında bilmiyorum artık herhalde. O da bir aslında bir tür gönül doktorluğu değil mi hocam?
Tabii. Yani oraya gelen elektriğin işte diğerle
dağıtılması.
Taife dağıtılması suretiyle şerh-i sadır gerçekleşiyor. Çünkü o zaman bu asıl olan şerh-i sadırdır. Şerh-i sadır içinde o beş latifenin yani kalp, ruh, sır, hafi, ahfa bunların böyle hepsinin elektrikten, o zikirin elektriğinden hisse alması ve buranın münşeri hale gelmesi, inşirah hale, duyar hale gelmesi asıl olan. Çünkü insanın sadrı ne kadar geniş olursa imanı o kadar kavi olur, istikameti o kadar düzgün olur, hayatı o kadar kolay yorumlar, iyi yorumlar yani. Ama dıyık-ı sadır yani her an yanlış yaptırır insanı, daraltır.
Karanlık bir şey gibi hocam değil mi?
Evet.
Yani aslında elektrik tabiri güzel bir şey, elektrik de alamadım diyor ya şimdi yeni gençler.
Yaygın bir tabir.
Evet. Yani bir tür böyle aslında içerinin aydınlık olması anlamına geliyor değil mi
hocam? Aynen. Yani şerh-i sadır o demek aslında. İçinin aydınlık olması veya o sıkıntının sona ermesi, ferahlaması, bas haline gelmesi. Yani bas tabiri de kullanıyor ama Kur'an'da şerh-i sadır diye geçiyor. Elem neşrah leke sadrak diyor. Ehemen şerahallahu sadrahu diyor bir başka yerde. Rabbi şrahli sadri diyor Musa Aleyhisselam. Hep yani ya Rabbi sadrımı genişle. Çünkü o sadır genişlediği zaman insanın dili de çözülüyor. Yani bu biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın talim ettiği bu dua dilindeki pelteyi kaldırmak üzere yaptığı bir dua.
Yefkahu kavli.
Evet.
Sözüm
yani, yani benim dilim şeyi dolaşıklığı çöz dilimdeki dolaşıklığı sadrımı genişlet ki sözümü anlasınlar. Evet. Sözümü anlasınlar diye söylüyor. Hatta o yüzden biz talebelerimize, gençlere vaaza çıkmadan önce bu duayı okumalarını tavsiye ederiz. Veya ders anlatacak olan genç arkadaşlarımıza da yani içinden bu duayı okuyor. Yani bunlar tabii hem biraz zaman da kazandırıyor aslında insana. Yani aslında besmele, hamdele, salvele geleneği var ya bizde.
Evet.
Aslında bunların hepsi söze başlamadan önce sizin bir rabt-ı kalbetmeniz, Allah'a kalbi bağlamanız hem de heyecanını yatıştırmak üzere çok güzel vesile. Yani en iyi bildiği şeyler bunlar. Besmele herkesin en iyi bildiği, şaşırma ihtimali olmayan bir şey. Hamdele öyle, salvele öyle. Bunları söylüyorsunuz. Hem bir taraftan Rabb'i kalbediyorsunuz Cenab-ı Hakk'a, hem de o heyecanınızı teskin ediyorsunuz. Evet. Ondan sonra söze başladığınız zaman yani dilinizin dolaşıklığı, sesinizin titremesi falan sona ermiş oluyor. Bunlar hepsi aslında denenmiş, tecrübe edilmiş ve hakikaten bir gelenek haline getirilmiş güzel şeyler.
Mücerrep diyorlar hocam bana.
Tabii. Yani mücerrep şeyler. Şimdi mesela işte derin nefes alın falan diyorlar ya, işte bunlara falan hiç gerek yok. Derin nefesi zaten almış oluyorsunuz. Hamdeleyle, salveyle derin nefesi almış oluyorsunuz. Evet. İşte ne bileyim şeyden, diyaframdan nefes al falan diye o tabirler de var.
Hocam aslında o mesela hamd malum salvede Resul Efendimiz'e adımın alınmadığı bir meclis, lanet edilmiş meclistir.
Aynen.
Buyuruyorlar.
Efendimiz Aleyhisselatü.
Bir de üçüncüsü o dua etmek. Yani aslında söz biz ne kadar söylesek de yani nereden çıktığı belli değil. Kime gittiği, o sözün kaderinin değil mi hocam? Bir nasibi var. Aslında Allah'a sığınarak en güzel işi yapmış oluyoruz.
Dua bir de aslında insanın hedef belirlemesi, plan yapması demek. Yani siz niye dua edersiniz? Yani en iyi olmasını yapmayı istediğiniz şeye dua edersiniz. Yani evet. Planınızı ortaya koyarsınız. Böylece Cenab-ı Hakk'a planınızı ortaya koyup ondan istimdad ediyorsunuz. Ya Rabbi sen bize yardım et diyorsun. Güzel bir şey yani. Evet. Zihninizle kalbinizi aynı noktaya teksif ediyorsunuz ve bunu cemaatle, dinleyicilerinizle paylaşıyorsunuz. Oradan da bir sinerji oluşuyor. Onlar da amin diyor mesela. Evet. Dolayısıyla bir sinerji oluşuyor. Bunlar hiç farkında olmadan bizim kattığımız değerler.
Aslında kalpler yani aynı düzeye gelmiş oluyor. Evet. Yani sözü anlayıp anlaşılabilecek bir kıvamda olmuş oluyoruz.
Aynen. Yani,
bir
anda yani. Herkesin dikkati söylenecek söze geliyor artık. Evet. Yani besmeleden, hamdeleden, salveleden, duadan sonra herkes şimdi şey oldu, müsavat sağlandı kalp arasında.
İşte Kur'an okumaya başlarken hocam önce şeytandan sakınıyoruz.
Evuzu çekiyoruz. Sonra besmele diyoruz.
Sonra Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Evet. Ondan sonra efendim
Aşr-ı Şerif veya cüz okuyacaksak oraya geçmiş oluyoruz. Evet. Hakikaten önemli. Yani şeytan bizim yani dikkatimizi dağıtan, ilgimizi sağa sola kaydıran bir hasmımız. Yani evet. O hasmımızı bir kere Allah'a havale ediyoruz. Yani
bir de şey var ya hocam, "İzâ kuriyel Kur'ânü festemi'û lehu ve ansitû lekum."
Can kulağıyla böyle.
Heh, bak o çok önemli hocam. Evet. O ikisi arasında mesela "festemi'û lehu ve ansitû lekum." Evet. Yani ikisi böyle yan yana zikredilmesi de ilginç değil mi hocam?
Kesinlikle. Yani bir peyderpey bir alıştırmayla oraya doğru yönlendiriyor sizi yani. Yani besmele, hamdele ve arkasında ansitu asas olan o. Evet. Yani o tam böyle dikkat kesilip ona kalbimizi rapt etmek.
Ki rahmet edilesiniz.
Evet. Aleyküm durhamun.
Evet.
Evet. Merhametten ayrı olsun.
Yani böyle bir rahmet bereketten, rebiyeden, Kur'an'dan yine geldik efendim. Dinlemeye geldik hocam.
Evet.
Yani dinleme dediğimiz hadise ne kadar mühim bir şey aslında. Biz yani.
Tabii dinlemeden anlayamıyorsunuz. Evet. Bir defa asıl olan dinlemektir. Ve iletişim de dinlemekle başlıyor. Yani siz söylüyorsunuz, ben dinliyorum. Ben söylüyorum, siz dinliyorsunuz. İşte bugün buna iletişim diyoruz. Anlaşma diyoruz. Siz beni anlamış oluyorsunuz. Ben sizi anlamış oluyorum. Ve ortaya anlaşılabilecek bir şey söylemeye çalışıyoruz. Ama dinlemezsek, siz konuşursanız, ben konuşursam ortada bir kargaşa olur. Hiçbir şey anlaşılmaz yani o zaman.
Bir yerde ders veriyordum hocam. Şey dedi ki, yetişkin bir öğrenci. Hocam dedi, biz biliyorsunuz dedi, dinliyor musun, sıranı mı bekliyorsun diye sorarız biz dedi. Yani beni gerçekten dinliyor musun yoksa böyle lafını hazırlamak için, bana mukabil cevap vermek için sıranı mı bekliyorsun? Bu gerçekten muhtemelen insanlar sırasını bekliyorlar hocam böyle karşılıklı konuşmalarda. Evet. Dinlemiyorlar. Çünkü o dinleme biraz empati gerektiriyor.
Kesinlikle. Ama işte hocam yani empati yapmadan sözünüz de etkili olmuyor. Evet. Yani siz dinlemezseniz yani dinliyorsunuz, empati yapıyorsunuz ve karşısındakiyle aynıleşiyorsunuz. Yani onun duygularını özümsemiş oluyorsunuz. O da sizin duygunuzu özümsüyor. Hı. Ama siz onun duygusunu özümsemezseniz, o sizi özümsemezse, empati kurmazsanız bu sefer ortada bir ses ve gürültü kirliliği çıkıyor ortaya. Yani sırasını bekleyerek bir söylüyor gidiyor. Evet. Ve anlaşıldı mı önemli değil. Söylemiş oldum ben.
Evet,
yani o işte Mişo'nun hikayesi gibi. Şimdi o düşünsün demiş ya.
Borcu vermeyeceğim.
Vermeyeceğim demiş. Evet. O duruma düşüyor. Halbuki asıl olan değil. Asıl olan yani anlamak, anlatmak, anlaşılmak. Yani yüreğe dokunmak yani.
Evet.
Kalbe dokunmak bir mesele orada.
Yani aktif dinleme diyorlar hocam ona. İşte mimiklerle, işte bir takım işte ifadelerle karşınızdakine onu önemsediğinizi hissettirmiş oluyorsunuz.
Etkin dinleme de diyorlar.
Etkin dinleme de diyorlar. Dinleme diyorlar. Evet.
Ya tabii yani ben senin dediğiniz gibi önemsiyorum. Söylediğini anlıyorum. Hatta söylediğini yaşıyorum. Mesajı verecek şekilde dinleme.
Evet.
Yani gözünün içine bakmadan dinliyorsanız sen beni dinlemiyorsun diyor adam. Yani gözüme bakmıyorsun. Evet. Çünkü laf göze verilir. Yani evet. Sen beni dinlediğini söylüyorsan önce gözüme bakman lazım. Beni inandırman lazım yani evet. Dinlediğine. Ondan sonra ayinleşme söz konusu olabilir. Ama gözüme bakmadan hani çocuklar bazen torunlar geliyor bir şey söylüyor. Ben seni dinliyorum çocuğum falan ama elinde iPad var ya televizyona bakıyorsun. Söyle söyle sen diyorsun. Çocuk yemiyor yani. Kendine doğru çeviriyor yüzünü senin. Yani buna bak ki ben söyleyeyim söyleyeceğimi. Evet.
Gözle bir temas kur önce yani.
Kesinlikle. Evet. Göz teması kesinlikle çok önemli hocam. Yani. Evet, evet. Göz teması olmadan mesaj okunmuyor, anlaşılmıyor.
Söz göze söylenir derler hocam.
Evet, evet. Aynen, aynen. Evet. Alıcı ne kadar alıysanız o kadar vereceğim diyor ya Abdülkadir Geylani Hazretleri. Yani evet. İnsanın bir alıcı olması lazım. Şeyde de öyle hocam. Yani hatip de konuşurken onu konuşturan muhatabıdır. Yani muhatabı ne kadar canlı dinliyorsa evet. O kadar. Şey vardı, Kızılay Başkanı vardı eski Küçük Ali. Bu şeyden önce, Doktor Bey'den önce ülke evet. Dönemde. Ne Küçük Ali'ydi?
Ben hatırlayamadım hocam ismini.
O şeyde Diyanet'te ortak işlerimiz oluyordu. Onu biz bir iki defa camide de konuşturduk. Yani lazer laf yapan birisi. Ya hocam buna da alışık iyi oldu ama dedi. Camide de alkış yok dedi. Beğenildim konuşumu anlayamıyorum dedi.
Alkış yok.
Yani dışarıda konuşurken evet. Alkış oluyor dedi. Ha evet. Demek ki evet. Sözlerim tesiri oldu. Tekin Küçük Ali.
Tekin Küçük Ali.
Evet. Tamam. Diye bir zat. Selam olsun buradan ona da. Ondan sonra dedim onun şeyi var dedim camideki insanın dinleyip dinlemediğinin, sizi beğenip beğenmediğinin tespitinin yolu var dedim. Nedir hocam dedi. Eğer dedim göz temasını sürdürüyorsa sizinle hem dinliyor hem de sizi alkışlıyor. Yani hocam devam et. Bak ben senden hoşlandım. Söylediklerin de hoşuma gitti. Devam et. Ama kafasının önüne eğmişse kusura bakma hocam artık. O kadar. Benden demektir. Ya hocam bu da iyi oldu. Bak bunu da öğrendim iyi oldu.
Hocam şeyde evet. Bu geçen bir düğün meclisinde bir alim hocamız, yani kendisi öyle ifade ettiği için ben yoksa profesör hocamız diyecektim de alim dediği için söylüyorum. Onu çağırdılar işte dediler ki şimdi hocamız bize bir sohbet verecek dediler. Millet alkışladı. O da çıkar çıkmaz hamdele salveleden önce dedi ki ulema alkışlanmaz dedi. Ulema alkışlanmaz dedi. Dolayısıyla dedi o ulemaya dedi büyük bir dedi. Edepsizliktir dedi. Ondan sonra
edebinizi sakın kardeşim.
Evet dedi yani ona göre. Ondan sonra başladı Hamdele Salveli ile. Bizim bir de bir hocamız var. Öyle diyor hocam bu hocaların bazen dualarını çok uzattıklarını biliyoruz ya.
Evet.
Ben diyor onlar diyor başlayınca diyor dualarına diyor ben de kendim salavata başlarım diyor. Yani o bir tür la havle çekmek gibi. Dolayısıyla bu gerçekten hocam söz edebi de neyin nerede nasıl kesinlikle, söyleneceği de. Kesinlikle.
Hocam fesahat ve belagat diye iki kavram üretmişiz biz.
Evet.
Fesahat gerçekten gramer kaidelerine, edebiyat kaidelerine, ahengine uygun olarak dili güzel kullanmak demek.
Evet.
Bitti. Ama bir de belagat var. Yani sözü yerinde söylemek. Yani kime, ne zaman, ne söyleneceğini bilerek taşı gediğine koymak.
O baklayı belagat. Ağızdan çıkarmak da lazım olabilir bazen.
Bazen gerekebilir ama taşı gediğine koyduğun zaman... Ya hakikaten cuk oturdu şimdi. Evet. Tam yerine geldi denilebilir. Yani bazen söz çok fasih olabilir. Çok düzgündür. Evet. Çok şiiriyeti yüksektir. Efendim ama yerinde olmadığı için sırıtır.
Evet.
Ama yerindeyse o zaman çok daha. Bu tabii o belagat ayrı bir şey. Yani o belagat herkes bir. Fesahati belki beceriyor ama.
Şiir gibi değil mi hocam belagat aslında? Bir tür şiir gibi yani. Şiir de çünkü öyle.
Tabii hani, duygu ifade ediyor. Duygudaşlığı oluşturuyor.
Evet.
Doğru belagatte o şey o sır var biraz yani.
Evet, evet.
Yani her insan beli olamaz. Yani.
Evet.
Belagat
evet.
Ayrı bir şey.
Yani çok güzel mantığa çalışır, kurallarını güzel halleder eder falan filan ama.
O işte biraz duygusal zeka ile alakalı bir şey.
Evet.
Duygusal zeka. Zekası yüksek insan. Taşı yediğine cuk diye koyar. Ne evet. Fazladır ne eksiktir.
Evet.
Tam oraya olması gerektiği kadar söyler. O belagat hocam işte.
Evet. Evet.
Allah hepinize nasip etsin.
Yani hakikaten hocam şimdi demin dediniz ya ben öğrencilerime bu efendim duayı tavsiye ediyorum. Hazreti Musa'nın duasını diye. Aslında evet. Radyo programcısına da bunu söylemek lazım yani. Hatta burada bir yere asmak lazım. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri diye.
Aynen
çünkü
evet.
Sonuçta biz de sözün nereye gittiğini
evet, evet.
Bilmiyoruz yani.
Çünkü
nasıl
o,
gittiğini.
O şeyin ayetin devamında فَذْهَبَا اِلَى فِرَوْنَ فَاِنَّهُ تَغَى diyor Allah Teala. Yani ey Musa, ey Harun siz o Firavun'a gidin ve ona kavli leyyin söyle.
Ya azmış bir insan bir de yani.
اِنَّهَا تَغَى tabii tuğyanda azgın evet, ama evet. Siz yani onun azgınlığını artırmayın.
Evet.
Ona tatlı dille,
tatlı dille,
yumuşak söyleyin. Ya evet, biz de bayağı halt etmişiz diye kendi kendine tenebbüh etsin yani, düşünsün. Evet, evet, evet. Ama siz üzerine gider de ya sen ne biçim adamsın diye başlarsanız o sizi ne yapacaksa yapar yani, Allah korusun. Evet, evet. Yani o duruma düşmeyin. Sözünüz leyin olsun. Yani evet, yumuşak olsun, evet, akışkan olsun. Leyin aslında elmaül leyinmiş. Suyun sıfatı. Evet. Yani su nasıl akışkan bir şey. Onu Şazeli Şeyhi vardı Mısır'da, dostumuz, üstadımız hatta, biz kendisinden avarif okumuştuk. İbrahim Muhammed el-Batavi, Allah rahmet eylesin. Amin. İki sene önce vefat etmiş. Çok güzel bir insan. Türkiye'de davet etmiştik, burada misafir etmiştik onu. O dedi ki el-ma'ul leyn, leyn sıfatı suyun sıfatıdır. Suda da iki aş bir oksijen vardı. İki hocam
dedi. Yakıcı ve yanıcı. Heh,
bu ikisi birleşmiştir. Yani o leyn sıfatı aslında iki yakar, bir yanar ve hem insan kendi temizlenir hem karşısındakini temizler o mavi leyin sayesinde falan diye güzel bir yorum yapmışlar.
Allah Allah, güzelmiş maşallah hakikaten. Ha, bir de şey de var hocam, hem yakıcı hem yanıcıyı böyle birleştirip işte leyin yani böyle gayet güzel uyumlu bir hale getirmiş. Tatlı ortamı tutuyor yani.
Evet, elhamdülillah.
Evet, hakikaten. Öyle bir hocam şey, Allah razı olsun, bugün böyle biraz farklı şey, kırk bir ambar gibi oldu oradan burada her taraftan ama gayet ben güzel dersler olduğunu düşünüyorum. İrfan İnşallah. Böyle bir şey diye düşünüyorum hocam.
Eyvallah.
Kabili leyin zaten çok şeyde yani bazen şeyde programda leyin olması gerekiyor. Böyle eyvallah, akıp gelmesi gerekiyor yani.
İnşallah.
İnşallah öyle bir program olmuştur.
İnşallah, temenni ederiz.
Efendim, İrfan gündeminde bugün sizlerle muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber Kur'an'ın Rebi oluşundan, bahar oluşundan başladık. Kavli leyinle
tamamladık. İnşallah.
İnşallah hayırlara vesile olsun diye Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Tesisini Rabbimiz halka eylesin.
Amin.
Bir sonraki İrfan gündeminde buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ederiz efendim.